Kendini acımaktan vazgeç. Kız çadıra girmek için arkasına döndü. Annenin sert gözlerini görmemeye çalıştı ama sonunda boyun eğip ağır ağır ateşin yanına geldi. Gitmemeliydi dedi. Gözlerindeki yaşlar silinmişti. Çalışmalısın dedi anne. Çadırın içinde oturup kendine acıyorsun. Seninle uğraşacak zamanım yok ama artık bu işe başlayacağım. Şu bıçağı da patatesleri soymaya başla. Kız söz dinleyip yere çömeldi. Hele onu bir göreyim dedi vahşice. Ben neler söyleyeceğimi bilirim. Anne gülümsedi. Belki de seni bir güzel döver. Durmadan kendini düşünüyorsun. Aklını başına getirir sonra teşekkür edeceğim. Kızın gözleri öfkeyle parladı ama sesini çıkarmadı. John amca uzun tırnaklarını toprağa gömdü. Anlatmalıyım dedi. Hadi söyle öyleyse dedi baba. Kimi öldürdü? John amca baş parmağını pantolonunun sağ cebine sokup katlanmış kirli bir kağıt çıkardı. Açıp onlara gösterdi. $5 dedi. Çaldın mı diye sordu baba. Hayır vardı zaten saklamıştım. Senin dediğim? Evet ama saklamaya hakkım yoktu. Bunda büyük bir günah görmüyorum dedi anne. Senin o. Onu boşu boşuna saklamıyordum dedi John amca alçak sesle. Kafayı çekmek için saklıyordum. İçimdeki acıya dayanamayıp içmek zorunda kalacağım zamanın geleceğini biliyordum. Henüz bu duruma geldiğimi sanmıyordum. Sonra papaz çıkıp Tom'u kurtarmak için kendini feda etti. Baba başını sallayıp söylediklerini daha iyi işitebilmek için başını uzattı. Ruthie köpek yavrusu gibi sürünerek yaklaştı. Winfield de onu izledi. Rosofşer'in bıçağın ucuyla patatesin çürük kısmını oyarak çıkarttı. Akşam karanlığı koyulaşmış, lacivert bir renk sarmıştı kampı. Onun Tom'u kurtarmasının nedeni seni sarhoş etmesi gerektiğini anlamıyorum, dedi. Onun Tom'u kurtarmasının neden seni sarhoş etmesi gerektiğini anlamıyorum, dedi anne sert bir sesle. Bunu anlatamam, dedi John acıyla. Kendimi çok kötü hissediyorum. Bu fedakarlığı o kadar kolayca yaptı ki, öne çıkıp ben yaptım, dedi yalnızca. Ve alıp götürdüler onu. Ben de gidip kafayı çekeceğim. Baba başını sallamaya devam ediyordu. Neden söylemek zorunda kaldığını anlamıyorum, dedi. Ben olsaydım kimseye söylemeden gidip kafayı çekerdim. Bir şeyler yapıp günahlarımı üstümden atabilme fırsatı geçmişti elime, dedi John amca üzüntüyle. Onu da kaçırdım. Çabuk davranmadım. Elimden kaçırdım. Sende para vardır. Bana $2 versene. Baba gönülsüzce elini cebine sokup deri bir kese çıkardı. Sarhoş olman için $7 gerekmez, dedi. Şampanya içmesen de olur. John amca elindeki banknotu uzattı. Sen bunu al da bana $2 ver. $2'la iyice kafayı bulurum. Üstüme bir de parayı boşa harcama, günahını almak istemiyorum. Cebimde ne varsa onu harcarım. Huyum bu benim. Baba kirli parayı alıp John amcaya $2 verdi. Al dedi. İnsan ne yapması gerekiyorsa yapmalı. Kimse ona ne yapacağını söyleyemez. John amca madeni paraları aldı. Kızmayacaksınız değil mi? Bunu yapmam gerektiğini biliyorsunuz değil mi? Elbette dedi baba. Ne yapacağını sen bilirsin. Bu geceyi başka türlü geçiremezdim dedi. Sonra anneye döndü. Sen de beni suçlamayacaksın değil mi? Anneye başını kaldırmadı. Hayır dedi. Hayır, sen git. Ayağa kalkıp umutsuz bir tavırla karanlığa daldı. Beton otoya çıkıp karşısındaki dükkana doğru yürüdü. Vitrinin önünde başındaki şapkayı çıkartıp yere attı ve utanç içinde ayağı ezdi. Siyah şapkasını orada bırakarak dükkana girdi ve tel örgünün arkasında duran viski şişelerine doğru yürüdü. Baba, anne ve çocuklar John amcanın arkasından baka kaldılar. Rosofşar'ın gözlerini patateslerden kaldırmamıştı. Zavallı John dedi anne. Acaba hiç iyi bir şey yapmış mıdır? Hayır sanmam. Hiç onun kadar öfkeli birini görmemiştim. Rudy tozun içinde yan yattı. Başını Winfield'inkinin yanına koydu ve kulağını ağzına doğru çekti. Sarhoş olmayacağım diye fısıldadı. Winfield homurdanıp ağzını sıkıca kapadı. İki çocuk soluklarını tutup gizlice uzaklaştılar. Yüzleri için için kıkırdamaktan mosmor olmuştu. Sürünerek çadırın arkasını dolaşıp ayağa fırladılar ve koşarak çadırdan uzaklaştılar. Söğütlerin arasına gizlendikten sonra kahkahalarla güldüler. Ruthie gözlerini şaşılaştırıp kollarını, bacaklarını serbestçe salladı. Dilini dışarı sarkıtıp sendeleye sendeleye yürüdü. ''Ben sarhoşum'' dedi. ''Bak'' dedi Winfield. ''Bana bak, ben John amcayım.'' Kollarını kaldırıp öfleyip püfledi, başı dönene dek döndü durdu. ''Hayır'' dedi, ''öyle değil. Ben John amcayım. Körkütük sarhoşum.'' Söğütlerin arasında seslerini çıkarmadan dolaşan Ad ile Tom, çılgınlar gibi dönen çocuklara yaklaştılar. Hoplayıp sıçrayarak ortalığı toz duman içinde bırakmışlardı. Tom durup onlara baktı. ''Bunlar Ruthie ile Winfield değil mi? Nesi var bu çocukların?'' Biraz daha yaklaştılar. ''Çıldırdınız mı siz?'' diye sordu Tom. Çocuklar utanarak durdular. ''Şey, oyun oynuyorduk da'' dedi Ruthie. ''Çok saçma bir oyun biçimi'' dedi Al. Ruthie arsızca, Bizim birçok şeyimiz bu oyundan daha saçma dedi. Al yürümeye devam etti. Ruti'ye bir şeyler oluyor dedi. Uzun zamandır böyle. Büyüyor herhalde. Ruti onun arkasından yüzünü ekşitti. Parmaklarıyla ağzını açtı, dilini çıkardı. Aklına gelen tüm numaralarla onu kızdırmaya çalıştı ama Al dönüp bakmadı bile. Oyuna yeniden başlamak için Winfield'a döndü. Ama neşeleri kaçmıştı. İkisi de biliyordu bunu. Hadi ırmak kıyısına gidip başımızı suya sokalım diye önerdi Winfield. Söğütlerin arasında yürüdüler. Al'a çok kızmışlardı. Al ile Tom karanlıkta sessizce ilerliyorlardı. Casey bunu yapmamalıydı dedi Tom. Ama aklıma gelmeliydi. Bize hiçbir yararı olmayışından söz ediyordu. Tuhaf biri o Al. Durmadan düşünüyor. Papaz olduğu için dedi Al. Onların kafaları hep meşguldür. Connie nereye gidiyordu dersin? Kafayı çekmeye herhalde. Oldukça uzaklaşmıştı. Çadırların arasından kamp boyunca ilerlediler. Floyd'un çadırından gelen bir ses onları durdurdu. Kapının önüne yaklaşıp yere çömeldiler. Floyd perdeyi araladı. Gidiyor musun? Bilmiyorum dedi Tom. Daha mı iyi olur dersin? Floyd acı acı güldü. O öküzün ne dediğini işittin. Gitmezse kampı ateşe verirler. O herifin yediği dayağı sineye çekip öç almayacağını sanıyorsan aldanıyorsun. Polisler kampı yakmak için bu gece gelirler. Öyleyse gitsek iyi olur dedi Tom. Sen nereye gidiyorsun? Dediğim gibi kuzeye. Bak herifin biri buraya oldukça yakın bir devlet kampından söz ediyordu. Nerededir? Sanırım doludur. Peki nerede? 99 boyunca 20-21 kilometre güneye gideceksin. Sonra Whitpatch'e doğru doğuya döneceksin. Hemen orada. Ama sanırım doludur. Herif orası için güzel bir yerdir demişti dedi Al. Evet güzeldir. İnsana köpek gibi değil insan gibi davranırlar. Polis de yoktur ama doludur. Ben polisin neden o kadar kötü olduğunu anlayamadım dedi Tom. Sanki kavga çıkartmak istiyordu. Sanki kavga çıksın diye bizi kışkırtıyordu. Buradaki durumu bilmiyorum dedi Floyd. Ama kuzeyde iyi bir polisle tanışmıştım. Şeriflerin belli sayıda adam tutuklamak zorunda olduklarını söylemişti. Şerifler her mahkum için günde 75 sent alıp bunların karınlarını 25 sente doyuruyorlarmış. Yeterince mahkum bulamazsa elbette kâr edemez. Bu benim tanıdığım polis bir hafta kimseyi tutuklamamıştı. Şerif de ona ya birkaç kişiyi toplamasını ya da yıldızını geri vermesini söylemişti. Bugünkü adam birini içeri tıkmayı kafasına koymuş gibiydi. Artık harekete geçmeliyiz dedi Tom. Hoşça kal Floyd. Hoşça kal umarım yine görüşürüz. Hoşça kal dedi Al. Karanlık kampta Jolder'ın çadırına doğru yürüdüler. Patateslerin kızardığı tava cızırtıyor, ateşe yağ sıçrıyordu. Anne bir kaşıkla patatesleri karıştırıyordu. Baba onun yakınında oturmuş, dizlerini çekerek kollarıyla bacaklarına sarılmıştı. Rose of Sharon muşambanın altında oturuyordu. Tom bu diye haykırdı anne. Tanrı'ya şükürler. Buradan gitmemeyiz dedi Tom. Ne oldu? Floyd bu gece kampı yakacaklarını söylüyor. Neden dedi baba. Bir şey yapmadık ki. Bir polisi dövmekten başka hiçbir şey dedi Tom. Ama biz karışmadık. Polisin söylediğine bakılırsa bizi buradan kovmak istiyorlar. Connie'yi gördünüz mü diye sordu Rose of Sharon. Evet dedi Al, ırmak boyunca güneye gidiyordu. Yani bizi bırakıyor mu? Bilmiyorum. Anne kızına döndü. Rose son garip bir şeyler yapıyordun, her zamanki gibi değildin. Connie sana ne dedi? Evde kalıp traktör kullanmasını öğrenmenin daha iyi olacağını belirtti Rose of Sharon asık suratla. Kimse konuşmadı. Ateşe bakan Rose of Sharon'ın gözleri parlıyordu. Patatesler tavada cızırdıyordu. Kız burnunu çekip elinin tersiyle sildi. Connie zaten iyi bir çocuk değildi dedi baba. Uzun zaman önce anlamıştım bunu. Aklı bir karış havadaydı. Rose of Sharon ayağa kalkıp çadıra girdi. Yatağa yüzüstü yatıp başını kollarının arasına gömdü. Onu yakalamanın bir yararı olmaz herhalde dedi Al. Hayır, iyi bir insan değilse zaten aramızda yeri yok dedi baba. Anne çadırın içine yatağın üstünde yatan Rose of Sharon'a baktı. Sonra onlara dönüp böyle konuşmayın dedi. Bir işe yaradığı yoktu diye üsteledi baba. Durmadan ne yapacağından söz ediyordu ama hiçbir şey yaptığı yoktu. Buradayken bir şey söylemek istemedim ama artık gittiğine göre... Sus dedi anne hafifçe. Neden susayım? Neden çenemi kapatayım? Gitmedi mi yani? Anne kaşıkla patatesleri çevirdi, üstüne yağ sıçradı. Ateşe birkaç dal parçası daha attı. Alevler canlanarak çadırı aydınlattı. Rose Thorne'un bir çocuğu olacak dedi anne. O çocuk Connie'nin bir parçasıdır. Bir çocuğun babasının kötü bir insan olduğunu duyarak büyümesi iyi bir şey değil. Yalan söylemekten iyidir dedi baba. Hayır değil diye onun sözünü kesti anne. Babası ölmüş gibi davranmalıyız. Connie ölseydi arkasından kötü şey söylemezdin. Tom lafa karıştı. Ne oluyorsunuz da Connie'nin temelli gittiğini kesin olarak bilmiyoruz. Hem çene çalacak zamanımız yok, yemeğimizi yolda yeriz. Yolda mı? Buraya daha yeni geldik. Anne ateşin ışığında onun yüzüne baktı. Tom dikkatle anlatmaya çalıştı. Bu gece kampı yakacaklar anne. Sen de bilirsin ki bir kıyıda durup eşyalarımızın yanışını izleyemem. Ne babam ne de John amca yapabilir böyle bir şeyi. Kavga ederiz, sonunda alıp bizi deliğe tıkarlar. Bugün papaz suçu üstlenmeseydi neredeyse yakalanıyordum zaten. Anne kızgın yağdaki patatesleri çeviriyordu. Birden kararını verdi. Gelin içeri dedi. Şu yemeğimizi hemen yiyelim, çabucak buradan gitmek zorundayız. Teneke tabakları dağıttı. Ya John dedi baba. John amca nerede diye sordu Tom. Anne ile baba bir an seslerini çıkartmadılar. Sonra baba içmeye gitti dedi. Ey tanrım dedi Tom. Tam da zamanını buldu. Nereye gitti? Bilmiyorum dedi baba. Tom ayağa kalktı. Bakın dedi. Siz yemeğinizi yiyip eşyaları yükleyin. Ben gidip John amcayı arayacağım. Belki de yolun karşısındaki dükkana gitmiştir. Tom hızla uzaklaştı. Çadırların ve tentelerin önünde ateşler yanıyor. Ateşlerin ışığı paçavralar içindeki kadınların ve erkeklerin, yerde kıvrılmış yatan çocukların yüzlerini aydınlatıyordu. Birkaç çadırın içinde gaz lambaları yanıyor. İçerideki insanların iri gölgeleri çadırların bezine düşüyordu. Tom tozlu yolda yürüyerek beton otoyolu geçip küçük dükkana yaklaştı. Kapının önünde durup içeri baktı. Dükkanın sahibi olan dağınık bıyıklı, solu gözlü ufak tefek adam tezgahın üzerine eğilmiş gazete okuyordu. İnce kolları çıplaktı. Üstünde beyaz bir gömlek vardı, arkasında piramit biçiminde yığılmış konserveler duruyordu. Tom içeri girince başını kaldırdı ve sanki nişan alıyormuş gibi gözleri kısıldı. İyi akşamlar dedi. Bir şey mi istediniz? Amcamı arıyorum dedi Tom. Ortadan kayboldu da. Ufak tefek adam ona şaşkınlık ve kaygı dolu gözlerle baktı. Hafifçe burnunun ucuna dokunup kaşıdı. Sizler hep birilerini kaybediyorsunuz galiba dedi. Günde en az 10 kez buraya birileri gelir ve birini arıyorum, adı şu, boyu şu kadar, saçı şu renk. Görürseniz kuzeye gittiğimizi söyler misiniz der. Sık sık karşılaşırım böyle insanlarla. Tom güldü. Eğer genç düz burunlu, çakalı andıran, adı da Connie olan birini görürsen cehenneme gitmesini söyle. Biz güneye gidiyoruz. Ama aradığım o değil. 60 yaşlarında siyah pantolonlu, kır saçlı bir adam. Buraya gelip viski aldı mı? Ufak tefek adamın gözleri parıldadı. Elbette geldi. Hiç onun gibisini görmemiştim. Kapının önünde durup şapkasını yere attı ve üstüne çıkıp tepindi. Alın şapkası burada. Tezgahın altından toz içinde kalmış, biçimini yitirmiş şapkayı çıkardı. Tom şapkayı aldı. Evet, bu onun şapkası. Evet bayım, birkaç şişe viski aldı ama hiç konuşmadı. Şişelerden birinin mantarını çıkartıp ağzına dikti. Burada viski satma belgem yok. Bakın burada içemezsiniz, dışarı çıkmanız gerek dedim ona. Evet bayım, hemen dışarı çıktı. Şişeyi 4 dikişte boşalttı. Boş şişeyi fırlatıp kapıya yaslandı. Boş gözlerle bakıyordu etrafına. Teşekkür ederim bayım dedi ve yürüyüp gitti. Onun gibi içeni daha önce hiç görmemiştim. Gitti mi? Ne tarafı? Onu bulmam gerek. Bunu söyleyebilirim. Öylesine içen birini daha önce hiç görmediğim için arkasından baktım. Kuzeye gitti. Sonra bir araba gelip farlarıyla onu aydınlatınca yoldan aşağı indi. Bacakları titremeye başlamıştı. Haline bakılırsa şimdi fazla uzakta olamaz. Teşekkür ederim dedi Tom. Onu bulmam gerek. Şapkasını almak ister misin? Evet evet, ona ihtiyacı olacak. Teşekkürler. Nesi vardı onun diye sordu ufak tefek adam. Kahrından içiyor gibiydi. Ne yapacağı belli olmaz onun. Hadi iyi geceler. O Connie denen herifi görürsen güneye gittiğimizi söyle. Öylesine çok kişi görmemi ve kendilerine haberler vermemi istediler ki birçoğunu unuttum bile. O kadar önemli değil dedi Tom. John amcanın tozlu şapkasını alıp dışarı çıktı. Beton otoyolu da karşıya geçip yol boyunca yürüdü. Aşağıda yola göre alçak bir düzlükte Hoverville köyü vardı. Küçük ateşler oynaşıyor, çadırların içinde gaz lambaları parıldıyordu. Kamptan bir gitar sesi geldi, şarkı daha başlamamıştı. Teller akord ediliyordu. Tom bir an durup dinledi, sonra yol boyunca ağır ağır yürüdü. Birkaç adım sonra durup yeniden dinledi. Aradığı sesi işittiğinde ancak 200-250 metre gitmişti. Yolun aşağısında kalın, uyumsuz bir ses şarkı söylüyordu. Tom daha iyi işitebilmek için başını uzattı. Duygusuz bir ses şarkı söylüyordu. Ben yüreğimi Tanrı'ya verdim, Tanrı beni eve götürdü. Şarkı mırıltıya dönüşüp kesildi. Tom hızla yoldan inip sesin geldiği yana yöneldi. Bir süre sonra durup yeniden dinledi. Bu kez uyumsuz şarkı çok yakından geliyordu. Maggie'nin öldüğü gece beni yanına çağırdı ve bana Maggie'nin sırtındaki kırmızı çamaşırları verdi. Dizleri yırtılmıştı. Tom dikkatle yaklaştı. Yerde oturan bir karaltı ilişti gözüne. Sesini çıkarmadan yanına oturdu. John amca şişeyi dikti ve içkili kır lıkır boğazından aşağıya akıverdi. Yavaş ol bakalım dedi Tom alçak sesle. Bana da bırak. John amca başını ona çevirdi. Kimsin sen? Ne kadar da çabuk unuttun beni. Bir keresinde bana 4 içki borçlanmıştın. Hey Tom, beni kandırmaya çalışma. Burada yalnızım. Sen yoktun. Ama şimdi buradayım. Bir yudum vermez misin? John amca şişeyi yeniden dikti ve viski boğazından aşağıya aktı. Şişeyi salladı, boşalmıştı. Bitti dedi. Ölmek istiyorum. Hem de çok. Ölmeliyim. Uyumak gibi bir şey olsa gerek ölüm. Yavaş yavaş ölmeliyim. Öylesine yorgunum ki, yorgunum. Belki, belki de hiç ayrılmam. Mırıldanmaya başlamıştı. Bir taç giyeceğim. Altın bir taç. Beni dinle John amca dedi Tom. Yola çıkıyoruz. Şimdi benimle gel. Kamyonda uyursun. John amca başını salladı. Hayır sen git ben gelmiyorum. Burada dinleneceğim. Geri dönmenin bir yararı yok. Kimseye bir yararı yok. İyi insanların arasında kirli çamaşırlar gibi günahlarımı taşıyorum. Hayır gelmeyeceğim. Hadi gel sensiz gidemeyiz. Gidin ben bir işe yaramam hiçbir işe. Günahlarımı peşimden sürükleyip insanları kirletiyorum. Senin öteki insanlardan daha fazla günahın yok. John amca başını yaklaştırıp kurnazca tek gözünü kırptı. Tom yıldızların ışığında onun yüzünü belli belirsizce seçebiliyordu. Kimse günahlarımı bilmiyor. Tanrı'dan başka kimse. Bir o biliyor. Tom dizlerinin üstünde doğruldu. Elini John amcanın alnına koydu. Kuru ve sıcaktı. John beceriksiz bir tavırla onun elini itti. Hadi gel diye yalvardı Tom. Gel John amca. Gitmiyorum. Çok yorgunum. Burada dinleneceğim. Burada. Tom ona çok yakındı. Yumruğunu John amcanın çenesinin hizasına getirdi. Uzaklığı ayarlamak için bir iki kez deneme yaptı ve sonra omzunu sallayarak elinden geldiği kadar hafif bir yumruk attı. John'un çenesi takırdadı. Arkaya yuvarlandı. Doğrulmaya çalıştı ama Tom onun üstüne çullandı ve kalkmaya çalışan John amcaya bir yumruk daha attı. John amca yerde hareketsiz yatıyordu. Tom ayağa kalktı, eğilerek hareketsiz vücudu kaldırıp omzunu aldı. Ağırlığı altında sendeleyerek yürüdü. Otoyolda ilerlerken John amcanın bilinçsizce sarkan elleri sırtına vuruyordu. Yanlarından bir araba geçip farlarıyla onu ve omzundaki baygın adamı aydınlattı. Araba bir an yavaşladı. Sonra hızlanıp yoluna devam etti. Tom Hoverville'e gelip yoldan aşağı inerek George'ların çadırına vardığında soluk soluğa kalmıştı. John amca da kendine gelmek üzereydi. Kıpırdanmaya başlamıştı. Tom onu hafifçe yere bıraktı. O yokken çadır sökülmüştü, al eşyaları kamyona yüklüyordu. Muşamba yerde yüklerin üstüne gerilmeye hazır bekliyordu. Gerçekten kafayı iyi çekmiş dedi al. Onu buraya getirmek için bir iki yumruk patlatmak zorunda kaldım dedi Tom özür dilercesine. Zavallı adam. Canını acıtmadın değil mi diye sordu anne. Sanmam kendine geliyor zaten. John amca hasta bir durumda yerde yatıyordu. Kesik kesik kusuyordu. Senin için bir tabak patates ayırdım Tom dedi anne. Şu anda canın istemiyor dedi Tom. Pekala al diye seslendi baba. Muşambayı gönder. Kamyona eşyalar yüklenmişti. Her şey hazırdı. John amca uykuya dalmıştı. Tom ile Al onu yükün üstüne çıkartmaya çalışırken Winfield kamyonun arkasında kusarcasına sesler çıkartıyor. Ruti kahkahaları işitilmesin diye eliyle ağzını kapatıyordu. Hazırız dedi baba. Rosa Sorn nerede diye sordu Tom. Orada dedi anne. Hadi gel Rosa Sorn gidiyoruz. Kız başını önüne eğmiş hareketsiz oturuyordu. Tom yanına gitti. Gel dedi. Ben gelmiyorum. Başını kaldırmıştı. Gelmen gerek. Connie'yi istiyorum. O gelene dek burada bekleyeceğim. Üç araba kamptan ayrılıp otoyola çıkmıştı. Üçü de eşya ve insanla tıka basa doluydu. Cansız farları önlerini hafifçe aydınlatarak uzaklaştılar. Connie bizi bulur dedi Tom. Nerede olacağımız konusunda şuradaki dükkana haber bıraktım. Gelir bizi bulur. Anne de yanlarına geldi. Hadi gel Rosa Sorn. Hadi gel tatlım dedi yumuşak sesle. Beklemek istiyorum. Bekleyemeyiz. Anne eğilip kızı kolundan tuttu ve ayağa kalkmasına yardım etti. Bizi bulur dedi Tom. Merak etme o bizi bulur. Kızı ortalarına alarak yürüdüler. Belki de çalışmak için kitap almaya gitmiştir dedi Rose of Sharon. Belki bize sürpriz yapmak istiyordur. Belki de öyle yapmıştır dedi anne. Onu kamyona götürüp eşyaların üstüne çıkmasına yardım ettiler. Kız muşambanın altında kıvrılıp karanlık boşluğun içinde kayboldu. Sakallı adam sazlardan yaptığı çadırdan çıkıp kamyona yaklaştı. Elleri arkasında bir süre bekledi. Kullanabileceğimiz bir şey bırakacak mısınız diye sordu. Aklımıza hiçbir şey gelmiyor dedi baba. Bırakacak hiçbir şeyimiz yok. Siz gitmiyor musunuz diye sordu Tom. Sakallı adam uzun bir süre ona baktı. Hayır dedi sonunda. Ama eşyalarınızı yakarlar. Huzursuz gözleri yere çevrildi. Biliyorum daha önce de yaptılar bunu. Peki öyleyse neden gitmiyorsunuz? Şaşkın gözler bir an ona bakıp sonra yine yere çevrildi. Sönen ateş gözlerinde yansıyordu. Bilmiyorum. Eşyaları toplamak uzun sürüyor. Ama yakarlarsa hiçbir şeyiniz kalmayacak. Biliyorum kullanabileceğimiz hiçbir şeyi bırakmıyor musunuz? Tüm eşyalarımızı topladık dedi baba. Sakallı adam ağır ağır uzaklaştı. Nesi var onun diye sordu baba. Polislere çatmış dedi Tom. Adam öyle söylüyordu. Başı dönmüş, kafasına çok vurmuşlar. Başka bir araba kampı terk edip otoyola çıktı ve uzaklaştı. Hadi baba gidelim. Bak buraya baba, sen ben ve Al önde oturalım. Anne arkaya binsin. Yo iyisi mi sen önde otur anne. Al, Tom elini koltuğun altına sokup bir İngiliz anahtarı çıkardı. Al sen arkaya tırman, şunu da al, belki ihtiyacın olur. Birisi tırmanmaya çalışırsa başına indirirsin. Al İngiliz anahtarını alıp arkaya tırmandı ve anahtar elinde bağdaş kurup oturdu. Tom demir kriko kolunu koltuğun altından çıkartıp yere fren pedalının yanına koydu. Tamam dedi. Ortaya geç anne. Benim elimde hiçbir şey yok dedi baba. Uzanıp şuradaki kriko kolunu alırsın dedi Tom. Ama umarım buna gerek olmaz. Marşa bastı, motor çalıştı ve durdu. Tom yeniden marşa bastı. Farları yaktı ve birinci viteste kamptan çıktı. Otoyola çıkan yolu tırmanıp güneye döndüler. Bazen öyle şeyler oluyor ki insanın tepesi atıyor dedi Tom. Tom dedi anne. Bana ne demiştin? Böyle davranmayacağına söz vermiştin. Biliyorum anne, elimden geleni yapıyorum. Ama şu şerifler. Hiç kocaman kıçı olmayan bir şerif gördüm mü? Bir de kırıtıyorlar anne. Yasaların dediği gibi davransalardı sabırlı olup dayanırdık. Ama bunların uyguladığı yasa masa değil. Bizi ruhsuz bırakmak istiyorlar. Yerlerde sürünmemizi istiyorlar. Tanrı aşkı için anne. Bazen insan ancak polise karşı gelerek dürüstlüğünü koruyabiliyor. Dürüstlük duygumuzu yitirmemizi istiyorlar. Söz verdin Tom dedi anne. O şirin çocuk Floyd de öyle yapmıştı. Annesini tanırdım. Canı çok yanmıştı. Elimden geleni yapıyorum anne. Yemin ederim yapıyorum. Yerlerde sürünmemi istemezsin değil mi? Dua ediyorum. Onlardan uzak dur Tom. Ailemiz parçalanıyor. Onlardan uzak dur. Deneyeceğim anne. O koca kıçlılardan biri üstüme gelirse var gücümle deneyeceğim. Yasalar böyle deseydi her şey farklı olurdu. Ama kamp yakmak hiçbir yasaya sığmaz. Araba sarsılarak yol alıyordu. İleride otoyol boyunca sıra sıra kırmızı fenerler uzanıyordu. Orada bir yol ayrımı var herhalde dedi Tom. Arabayı yavaşlatıp durdurdu ve bir anda kamyonun çevresini bir kalabalık sardı. Ellerinde kazma saplarıyla tüfekler vardı. Başlarına miğferler ve asker kasketleri geçirmişlerdi. Adamlardan birinin başını pencereden içeri sokmasıyla kamyonun ön tarafını ılık bir viski kokusu sardı. Nereye gittiğinizi sanıyorsunuz? Kırmızı yüzünü Tom'un yüzüne iyice yaklaştırmıştı. Tom kas katı kesilmişti. Eli aşağı doğru uzanıp kriko kolunu hissetti. Anne onun kolunu tutup sıktı. Şey dedi Tom, sesi yumuşamıştı. Buranın yabancısıyız dedi. Tulare diye bir yerde iş varmış diye işittik de. Yanlış yoldasınız. Bu kente pis okilleri sokmaya niyetimiz yok. Tom'un kolları ve omuzları gerildi. Tüm vücudunu bir ürperti sardı. Anne yeniden oğlunun koluna sıktı. Kamyonun önünü silahlı adamlar sarmıştı. Kimilerinde askerce bir görünüş vardı. Belleri palaskalıydı. Hangi yöne gideceğiz bayım diye inlercesine sordu Tom. Geri dönüp kuzeye gidin. Pamuklar oluncaya dek de geri gelmeyin. Tom tir tir titriyordu. Peki bayım dedi. Kamyonu geri vitese alıp geri geri gitti ve döndü. Geldiği yoldan gitmeye başladı. Anne elini gevşetip onu sevgiyle okşadı. Tom titrediğini ona belli etmemeye çalışıyordu. Boş ver dedi anne aldırma. Tom pencereden dışarı sümkürüp gözlerini koluna sildi. Orospu çocukları. İyi davrandın dedi anne yumuşak sesle. Çok iyi davrandın. Tom bir yan yola sapıp 100 metre kadar gittikten sonra farları söndürüp motoru durdurdu. Kriko kolunu eline alarak dışarı çıktı. Nereye gidiyorsun diye sordu anne. Şöyle bir bakacağım. Kuzeye gitmiyoruz. Kırmızı fenerler otoyol boyunca hareket etmeye başlamıştı. Tom onların kavşaktan geçip yollarına devam ettiklerini gördü. Birkaç dakika sonra çığlıklar, haykırışlar işitildi ve Hoverville yönünden gelen parlak bir ışık göğü aydınlattı. Tom yeniden kamyona bindi. Arabayı çevirip farlarını yakmadan saptığı yoldan geri döndü. Otoyola çıktıktan sonra farlarını yakıp güneye doğru ilerledi. ''Nereye gidiyoruz Tom?'' diye sordu anne ürkek bir tavırla. ''Güneye'' dedi Tom. ''O piçlerin bizi itip kalkmalarına izin veremeyiz. Yapamayız bunu. Kasabanın çevresinden dolaşmaya çalışacağız.'' ''Evet ama nereye gidiyoruz?'' Baba ilk kez konuşmuştu. ''Bunu bilmek istiyorum.'' ''O devlet kampını arayacağız.'' dedi Tom. ''Adamın biri orada polislerin olmadığını söyledi.'' Anne, onlardan uzaklaşmam gerek. Birini gebertmekten korkuyorum. Kendine gel Tom diye onu yatıştırmaya çalıştı anne. Sakin ol Tommy. Bak demin ne güzel davrandın. Yine yapabilirsin. Evet, sonra da dürüstlük diye bir şey kalmaz bende. Sakin ol dedi anne. Sabırlı olmalısın. Bak Tom, onların hepsi göçüp gittikleri zaman biz yaşamaya devam edeceğiz. Bizi silip süpüremeyecekler. Biz halkız, ölmeyiz. Durmadan da dayak yeriz. Biliyorum diye kıkırdadı anne. Belki bizi sertleştiren de bu. Zenginler yaşayıp ölürler. Geriye kalan çocukları bir işe yaramaz. Onlar da geberir giderler. Ama biz güçleniyoruz Tom. Üzme kendini. Zaman değişiyor. Nereden biliyorsun? Nereden bildiğimi bilmiyorum. Kasabaya varmışlardı. Tom merkeze girmemek için yan sokaklara saptı. Sokak lambalarının ışığında annesini gözlüyordu. Kadının yüzü sakindi. Bir heykelin vahşi gözlerini andıran gözlerinde garip bir pırıltı vardı. Tom sağ elini uzatıp onun omzuna dokundu. İçinden gelmişti bu. Sonra elini çekti. Hiç bu denli çok konuştuğunu işitmemiştim dedi. Konuşmam için hiç bu denli çok neden yoktu dedi kadın. Tom ara sokaklardan geçerek kasabadan çıktı. Bir kavşağa gelmişlerdi. Üstünde 99 yazılı işaretin gösterdiği yöne saparak güneye doğru yol aldı. Eh ne olursa olsun bizi kuzeye gönderemediler dedi. Ne olursa olsun yine de istediğimiz yöne gidiyoruz. Sürünmek zorunda kalsak bile. Cansız farlar önlerinde uzanan geniş otoyolu aydınlatıyordu. 21. Bölüm. Yollara düşen, araştıran insanlar artık birer göçmendiler. Küçük bir toprak parçasında yaşayan, 20 dönüm üstünde yaşayan ve ölen, 20 dönümün verdiği ürünü yiyen ya da aç kalan aileler batıyı karış karış tarıyorlardı artık. İş bulabilmek için dört bir yana yayılmışlardı, otoyollardan sel gibi akıyorlar, yol boylarındaki hendekleri dolduruyorlardı. Arkalarından daha bir sürü insan geliyordu. Büyük otoyollar akın akın gelen insanlarla kaplıydı. Orta ve güneybatıda sanayileşmeyle değişmeyen, makinelerle tarım yapmayan ve özel kişilerin elinde toplanan makinelerin yarattığı tehlikeyi tanımayan çiftçiler yaşıyordu. Bunlar sanayinin paradoksları içinde büyümemişlerdi. Sanayi yaşamının gülünçlüklerine karşı hala duyarlıydılar. Ve sonra birdenbire makineler onları topraklarından atmış, onlar da otoyollara dökülmüşlerdi. Hareket onları değiştirdi. Otoyollar, yol boylarındaki kamplar, açlık korkusu ve açlığın kendisi değiştirdi onları. Yemek bulamayan çocuklar değiştirdi onları. Durup dinlenmeden yol almak değiştirdi onları. Onlar göçmendi ve düşmanca duygular değiştirdi, kaynaştırdı, birleştirdi onları. Küçük kasaba halkını bir araya getirip işgalcilere karşı silahlandıran ve kendi yurttaşlarına karşı dünyayı savunmak için kazma saplarıyla, tüfeklerle donanmış dükkan sahiplerinden oluşan birlikleri yaratan düşmanca duygular değiştirdi onları. Otoyollardaki göçmen sayısı artmaya başlayınca batıyı panik kapladı. Mülk sahipleri mülkleri ellerinden gidecek diye dehşete düştüler. Hiç aç kalmamış insanlar açların gözlerini gördüler. Hiçbir şeyi asla tutkuyla istememiş olanlar göçmenlerin gözlerindeki tutku kıvılcımlarını gördüler. Ve kasabalılarla kenar mahallelerde oturan yumuşak başlı insanlar kendilerini savunmak için birleştiler. Savaştan önce bir insanın yapması gerektiği gibi kendilerinin iyi, işgalcilerin ise kötü olduğuna kendilerini inandırdılar. Onlar yozlaşmış cinsi sapıklardı. O lanet olasıca okiler hırsızdı. Her şeyi çalarlardı. Mülkiyet hakkı diye bir duyguları yoktu. Bu sonuncusu doğruydu işte. Mülk sahibi olmayan bir insan mülkiyetin getirdiği acıları nasıl anlayabilirdi? Ve savunmadaki insanlar şöyle dediler. Buraya pislik, hastalık getiriyorlar. Onları okullarımıza alamayız. Onlar yabancı. Kız kardeşinin onlardan biriyle gezmesini ister miydin? Batılılar önce kendilerini bir zulüm kalıbına soktular. Sonra birlikler, takımlar kurup onları sopalarla, tüfeklerle ve benzinle silahlandırdılar. Bu ülkenin sahibi biziz. Okilerin dizginlerini elimizde tutmalıyız. Silahlananlar aslında toprağa sahip değillerdi ama öyle sanıyorlardı. Geceleri talim yapan memurlar hiçbir şeye sahip değillerdi. Küçük dükkan sahiplerinin ise bir çekmece dolusu borç senedinden başka hiçbir şeyleri yoktu. Ama bir iş, bir borç senedi bile bir şeydi. Memur şöyle düşünüyordu. Haftada 15 dolar alıyorum. Ya o uğursuz okilerden biri 12 dolara çalışmaya kalkarsa? Küçük dükkan sahibi ise şöyle diyordu. Borçsuz bir insanla nasıl rekabet edebilirim? Ve göçmenler otoyollarda akmaya devam ettiler. Açlıkları gözlerinden okunuyordu. Sayılarının çokluğu ve ihtiyaçlarından başka ne bir iddiaları ne bir düzenleri vardı. Tek bir iş için 10 adam kavga ediyor. Kavga ederek de ücretleri düşürüyorlardı. O 30 sente çalışmak istemiyorsa ben 25 sente çalışırım. O 25 sent istiyorsa ben 20'ye de razıyım. Hayır ben açım. 15'e de çalışırım. Karın tokluğuna çalışırım. Çocuklarım, onların durumunu görmelisiniz. Koşacak halleri bile yok. Yere düşen meyvelerden birkaç tane verirseniz kendilerine gelirler. Ben bir parça et karşılığında bile çalışırım. İşte bu iyiydi. Ücretler düşüyor, fiyatlar değişmiyordu. Büyük toprak sahiplerinin keyfi yerindeydi. Yeni göçmenlerin gelmesi için daha çok el ilanı dağıtıyorlardı. Ve ücretler düşüyor, fiyatlar değişmiyordu. Çok geçmeden hepimiz yeniden köle olacağız. Ve şimdi büyük toprak sahipleriyle şirketler yeni bir yöntem keşfetmişlerdi. Büyük toprak sahiplerinden biri konserve fabrikası açtı. Çiftaliler ve armutlar olgunlaşınca meyvenin fiyatını maliyetin altına düşürüyordu. Konserve fabrikasının sahibi olarak meyve için kendi kendisine düşük bir fiyat ödüyor, konservenin fiyatını yüksek tutarak iyi bir kar elde ediyordu. Konserve fabrikaları olmayan küçük çiftçiler çiftliklerini ellerinden kaçırıyor, bunları büyük çiftçiler, bankalar ve konserve fabrikaları olan şirketler alıyordu. Çiftlik sayısı günden güne azalıyordu. Küçük çiftçiler kasabaya taşınıp bir süre orada yaşıyorlar, kredilerini, dostlarını ve akrabalarını yitiriyorlardı. Sonra onlar da otoyollara dökülüyorlardı. Ve yollar iş bulmak için cinayet bile işleyebilecek insanlarla dolup taşıyordu. Şirketlerde bankalar kendi yıkımlarını kendileri hazırlıyorlardı. Ama bunun farkında değillerdi. Tarlalar meyve, yollarsa aç insanlarla doluydu. Depolar dolup taşıyor, yoksulların çocukları raşitik büyüyor, vücutlarında vitaminsizlikten çıbanlar çıkıyordu. Büyük şirketler açlıkla öfkeye çok ince bir sınırın ayırdığını bilmiyorlardı. Ve ücretlerden artan para benzine, silaha, muhbirlere ve casuslara, kara listelere, atış talimlerine gidiyordu. İnsanlar otoyollarda karıncalar gibi ilerliyor, iş, yiyecek arıyorlardı. Öfke mayalanmaya başlamıştı. 22. Bölüm. Tom Jod, Weed Patch kampını arayarak ara yollardan birinde kamyonu sürdüğünde vakit oldukça geçti. Kırlık bölgede yer yer birkaç ışık göze çarpıyordu. Bakersfield yönünü yalnızca arkalarında bıraktıkları parlaklık beliriyordu. Kamyon ağır ağır yol alırken önünde ava çıkmış kediler kaçışıyordu. Bir kavşakta bir grup beyaz tahta ev gördüler. Anne uyuklamaya başlamıştı. Baba uzun zamandan beri sessizdi. ''Nerede olduğunu bilmiyorum.'' dedi Tom. ''Belki de gün doğana dek bekleyip birine sorsak iyi olur.'' Bir yol işaretinin önünde durdu. Tam o sırada kavşakta başka bir araba belirdi. Tom pencereden başını uzattı. ''Hey bayım, büyük kampın nerede olduğunu biliyor musunuz?'' ''Dost doğru ileride.'' Tom karşı yola saptı. 100 metre gittikten sonra durdu. Yolun tam karşısında büyük bir kapı vardı. İki tarafta dikenli tellerden oluşan yüksek bir duvar uzanıyordu. Kapının hemen ötesinde penceresinden ışık sızan küçük bir kulübe vardı. Tom arabayı çalıştırıp yola devam etti. Kamyon bir anda havalanıp yeniden yere indi. ''Hay aksi'' dedi Tom. ''Koca tümseyi görmedim yahu.'' Verandada bir bekçi belirdi ve kamyona doğru ilerledi. Kapıya yaslanarak ''Çok hızlı çarptın'' dedi. ''Bir dahaki sefere gözünü dört aç.'' ''Neydi o tanrı aşkına?'' Bekçi güldü. ''Eh, burada oynayan bir sürü çocuk var. Millete yavaş gitmesini söylersin mutlaka unuturlar. Ama bir kere o tümseye çarptılar mı bir daha unutmazlar.'' ''Ya öyle, umarım bir şey kırmadım. Acaba burada bizim için bir yeriniz var mı?'' ''Bir yer var. Kaç kişisiniz?'' Tom parmaklarıyla saydı. ''Ben, babam, annem, Al, Rosason, John amca, Ruthie ve Winfield. Sonuncular çocuk.'' ''Sanırım sizi yerleştirebiliriz. Kamp eşyanız var mı?'' ''Büyük bir muşambamızla yataklarımız var.'' Bekçi eşiğe çıktı. ''Bu yol boyunca gidip sağa dönün, 4 numaralı sağlık birimine geleceksiniz.'' ''O da nedir?'' ''Tuvaletler, duşlar ve çamaşır kazanları.'' ''Çamaşır kazanları ve su var mı?'' diye sordu anne. ''Elbette.'' ''Tanrı'ya şükürler.'' dedi anne. Tom karanlık çadır sıralarının arasından kamyonu sürdü. Sağlık binasında sönük bir ışık yanıyordu. ''Buraya çekin'' dedi bekçi. ''Güzel bir yerdir. Buradakiler az önce taşındılar.'' Tom arabayı durdurdu. ''Buraya mı?'' ''Evet, ben kağıtlarınızı hazırlarken ötekiler eşyaları boşaltsınlar. Uyumanız gerek. Kamp komitesi sabah sizi çağırıp işlemleri tamamlar.'' Tom'un gözleri yere çevrildi. ''Polisler mi?'' diye sordu. Bekçi güldü. ''Burada polis yok. Kendi polislerimiz var. Kamp sakinleri kendi polisini seçer. Hadi gelin.'' Al kamyondan atlayıp ortalığa bir göz attı. ''Burada mı kalacağız?'' ''Evet,'' dedi Tom. ''Ben büroya gidiyorum. Babamla sen eşyaları boşaltın.'' ''Fazla gürültü çıkarmayın,'' dedi bekçi. ''Herkes uyuyor.'' Tom karanlıkta onun peşinden gidip büro binasının merdivenlerini tırmandı. Ve içinde eski bir yazım masasıyla bir sandalyenin olduğu küçük bir odaya girdi. Bekçi masaya oturup bir form çıkardı. ''Adın?'' ''Tom Jod.'' ''O adam babam mıydı?'' ''Evet.'' ''Onun adı?'' ''Onunki de Tom Jod.'' Soru üstüne soru. ''Nereden geliyorsunuz? Ne kadar zamandır bu eyalettesiniz? Ne iş yaptınız?'' Bekçi başını kaldırıp baktı. ''Meraklı değilimdir ama bunları doldurmamız gerek.'' ''Elbette,'' dedi Tom. ''Şimdi paranız var mı?'' ''Çok az.'' ''Muhtaç değil misiniz?'' ''Çok az paramız var. Neden sordun?'' ''Şey, bu kampın haftalığı 1 dolardır ama burada da çalışabilirsiniz. Çöp dökmek, kampı temizlemek, bu tür işler.'' Burada çalışırız dedi Tom. Yarın kamp komitesiyle görüşürsünüz. Onlar size kampı nasıl kullanacağınızı kuralları söylerler. Bu komitede nedir dedi Tom. Neyin nesidir? Bekçi arkasına yaslandı. Oldukça iyi çalışır. 5 sağlık birimi vardır. Her biri merkezi komitenin bir üyesini seçer. Bu komitede kuralları yapar. Onların dedikleri geçerlidir. Ya sertleşmeye başlarlarsa dedi Tom. Nasıl seçtinizse yine oylarınızı da düşürebilirsiniz. İyi bir iş yapmışlar. Dur bak sana anlatayım. Burada sürekli olarak vaazlar veren, bağışlar toplayan papazların dolaştığını biliyor muydun? İşte bu kampta kalmak istiyorlardı. Yaşlıların çoğu onlardan yanaydı. İş merkezi komiteye gitti. Onlar da şu kararı verdiler. İsteyen her papaz bu kampta vaaz verebilir. Ama hiçbir papaz bağış toplayamaz. Tabii ihtiyarlara yazık oldu çünkü o zamandan beri hiçbir papaz uğramaz oldu. Tom güldü. Yani bu kampı yönetenler bu kampta kalan insanlar mı demek istiyorsun diye sordu. Evet, üstelik bayağı da düzenli bir sistemleri var. Polislerden söz etmiştin. Merkez komite düzeni korur ve kuralları yapar. Bir de hanımlar vardır. Onlar anneni ziyarete gelirler. Çocuklara bakmak, sağlık birimlerini gözetmek onların işidir. Eğer annen çalışmazsa çalışanların çocuklarına bakar. Çalışmak isterse yerini başkaları alır. Dikiş dikerler. Bir rahibe gelip onları öğretiyor. İşte bu tür şeyler. Yani ortalıkta polis molis yok mu? Hayır efendim. Arama emri olmadan hiçbir polis buraya giremez. Diyelim ki kamptakilerden biri azıttı, kafayı çekip kavga çıkardı. O zaman ne olur? Bekçi elindeki kalemi kurutma kağıdına batırdı. Önce merkezi komite onu uyarır. İkinci kez uyarı ciddileşir. Üçüncüsünde kamptan atarlar. Aman tanrım, kulaklarıma inanamıyorum. Bu gece şeriflerle o küçük kasketli adamları ırmak kıyısındaki kampı yaktılar. Buraya giremezler dedi bekçi. Bazı geceler çocuklar kampın çevresinde nöbet tutarlar. Özellikle dans geceleri. Dans geceleri mi? Aman tanrım. Her cumartesi akşamı bölgenin en iyi dansları burada yapılır. Şu işe bak. Bunun gibi başka yerler var mı? Bekçinin suratı asılmıştı. Bunu da artık kendini öğren. Ben yatmaya gidiyorum. İyi geceler dedi Tom. Annem burayı sevecek. Uzun bir zamandır insan gibi yaşamıyor. İyi geceler dedi bekçi. Sen de yat. Bu kamp erken uyanır. Tom çadırların arasındaki yolda yürüdü. Gözleri yıldızların ışığına alışmıştı. Çadırların düz bir çizgi üstüne kurulduğunu, aralarında çöp birikintilerinin olmadığını gördü. Yer süpürülmüş, üstüne su serpilmişti. Çadırlardan uyuyan insanların horultuları geliyordu. Tüm kamp uykuya dalmış horluyordu. Tom ağır ağır yürüdü. 4 numaralı sağlık birimine gelmişti. Alçak, kaba, boyasız bir binaya merakla baktı. Sonra yakındaki kamyonu görüp sessizce yaklaştı. Muşamba gerilmişti. Tek bir çıtırtı yoktu. O sırada kamyonun yanından bir gölge ayrılıp ona yaklaştı. ''Sen misin Tom?'' dedi anne alçak sesle. ''Evet.'' ''Aman sesini çıkarma.'' dedi kadın. Hepsi uyudu. Öylesine yorgunlardı ki. ''Senin de uyumuş olman gerekirdi.'' dedi Tom. ''Evet ama seni görmek istedim. Her şey tamam mı?'' ''Güzel bir yer.'' dedi Tom. ''Ama sana anlatmayacağım. Sabahleyin söylerler. Hoşuna gidecek.'' ''Sıcak su olduğunu işittim.'' diye fısıldadı kadın. ''Evet, hadi git de uyu. En son ne zaman uyuduğunu bilmiyorum.'' ''Nedir bana anlatmayacağın şey?'' diye yalvardı kadın. ''Anlatmayacağım, yat artık.'' Birden kadın genç bir kız gibi gülümsedi. ''Bana anlatmadığın şey kafama takılırsa nasıl uyurum?'' ''Uyursun.'' dedi Tom. ''Sabahleyin ilk iş olarak öteki elbiseni giy. O zaman öğrenirsin.'' ''Meraktan nasıl uyurum ki?'' ''Uyuman gerek.'' diye kıkırdadı Tom mutlulukla. ''Uyuman gerek.'' İyi geceler dedi kadın alçak sesle ve eğilerek muşambanın altına girdi. Tom kamyonun arkasına tırmanıp yere uzandı. Ellerini birleştirerek başının altına koydu. Dirseklerini kulaklarına bastırdı. Hava serinlemeye başlamıştı. Ceketinin önünü ilikleyip tekrar yattı. Başının üstünde yıldızlar pırıl pırıl ve berraktı. Uyandığında ortalık hala karanlıktı. Hafif bir tıkırtı onu uyandırmıştı. Tom çevresine kulak kabarttı ve metal şıkırtısını yeniden işitti. Doğrulup sabahın ayazında titredi. Kamp uykudaydı. Ayağa kalkıp kamyonun yan tarafından uzaklara baktı. Doğuda dağlar koyu maviydi. Arkalarında belirmeye başlayan gün ışığı dağların doruklarını kırmızıya boyamıştı. Batıya doğru dağlar kararıyor, sonunda bir yerde geceye karışıyorlardı. Vadinin aşağısında toprak şafağın lavanta mavisine bürünmüştü. Şıkırtı yeniden işitildi. Tom topraktan biraz daha açık renk olan çadırlara baktı. Bir tanesinin arkasında eski bir demir sobada yanan ateşin portakal renkte alevlerini gördü. Üstüne konmuş bir borudan gri dumanlar tütüyordu. Tom kamyonun yan korkuluklarına tırmanıp aşağı atladı. Ağır ağır ocağa yaklaştı. Ocağın yanında bir kız çalışmaktaydı. Kucağındaki çocuk başını kızın bluzunun altına sokmuş meme emiyordu. Kız ateşi karıştırıyor, daha iyi yanması için paslı ocak kapağını ara sıra açıp kapatıyordu. Bu arada bebek durmadan süt emiyor, annesi becerikli bir tavırla onu bir kolundan öbürüne aktarıyordu. Bebek onun işini ya da hareketlerinin zarif çabukluğunu engellemiyordu. Portakal rengi alevler sobanın çatlaklarından dışarı uzanıyor, çadırın üstünde titreşen görüntüler oluşturuyordu. Tom biraz daha yaklaştı. Kızaran domuz pastırmasıyla pişen ekmeğin kokusu gelmişti burnuna. Doğuda gün ışığı hızla yayılıyordu. Ocağa iyice yaklaşıp ellerini ona doğru uzattı. Kız ona bakıp başını salladı. Saç örgüleri de başıyla birlikte sallandı. "Günaydın," dedi ve tavadaki pastırmayı çevirdi. Çadırın kapısı yukarı kalktı ve genç bir adam dışarı çıktı. Daha yaşlı bir adam onu izledi. Pirinç düğmeleri pırıl pırıl parlayan, kaba mavi, pamuklu kumaştan yapılmış ceketle aynı kumaştan yepyeni tulumlar giyiyorlardı. İkisi de sert hatlıydı ve birbirlerine çok benziyorlardı. Genç olanın biçimsiz siyah sakalı, yaşlısınınsa karmakarışık beyaz sakalı vardı. Başları ve yüzleri ıslak, saçları sırılsıklamdı. Sakallarından su damlıyordu. Yanakları pırıl pırıldı. Yan yana durup aydınlanan doğuya sessizce baktılar. Birlikte esneyip güneşin doğuşuyla iyice belirginleşen dağların doruklarını izlediler. Sonra dönüp Tom'u gördüler. "Günaydın," dedi yaşlı olanı. Yüzünde ne dostça ne de düşmanca bir ifade vardı. "Günaydın," dedi Tom. Genç adam da karşılık verdi. "Günaydın." Yüzlerindeki ıslaklık yavaş yavaş kuruyordu. Ocağa yaklaşarak ellerini ısıttılar. Kız işine devam etti. Bir keresinde bebeği yere bırakıp örgülerini bir ipiyle başının arkasında bağladı. O çalışırken iki örgü birlikte sallanıyordu. Metal bardakları, tabakları, çatalları ve bıçakları paket kutularından birinin üstüne dizdi. Sonra pastırmaları yağdan çıkartıp tabaklara koydu. Hala cızırdıyorlardı. Ocağın paslı kapağını açıp iri kurabiyelerle dolu dört köşe bir tepsi çıkardı. Kurabiyelerin kokusu ortalığa yayılınca iki adam da derin derin soluk aldı. Genç adam alçak sesle "Hmm," dedi. Yaşlı adam Tom'a döndü. "Kahvaltı ettin mi?" "Hayır etmedim. Ama ailem orada. Daha uyanmadılar, çok yorgunlar." "Öyleyse bizimle otur, yemeğimiz bol, Tanrı'ya şükür." "Sağ olun," dedi Tom. "Öyle güzel kokuyor ki hayır diyemem." "Gerçekten de mis gibi kokuyor değil mi?" dedi genç adam. "Hiç bu kadar güzel koku duydun mu?" Birlikte kutuya doğru gidip yanına çömeldiler. "Buralarda mı çalışıyorsun?" diye sordu genç adam. "Çalışmak istiyorum," dedi Tom. "Daha dün gece geldik, ortalığa bakmaya bile zamanım olmadı." "Biz 12 gündür çalışıyoruz," dedi genç adam. Ocağın başında iş gören kız, "Yeni giysileri bile var," dedi. İki adam aynı anda yeni mavi tulumlarına bakıp utangaç bir tavırla gülümsediler. Kız kurabiye tepsisini bir çanak dolusu sosu ve kahveyi ortaya koyup kutunun yanına çömeldi. Bebek başı kızın bluzunun altında hala meme emiyordu. Tabaklarını doldurdular. Kurabiyelerin üstüne sos döküp kahvelerine şeker koydular. Yaşlı adam ağzını tıka basa doldurup çiğnedi ve lokmasını yuttu. "Yüce Tanrım, ne kadar güzel," dedi ve ağzını yeniden doldurdu. "12 gündür iyi yemek yiyoruz," dedi genç olan. "12 gündür tek bir öğünü bile kaçırmadık. Hiçbirimiz. Çalışıyor, paramızı alıyor ve yiyoruz." Kendinden geçmiş bir halde yine yemeğini yemeye başladı. Sonra tabağını yeniden doldurdu. Sıcak kahvelerini içip dibini yere döktüler ve bardaklarını bir kez daha doldurdular. Gün ışığı renklenmeye başlamış, ortalığı kızıla çalan bir parlaklık kaplamıştı. Babayla oğul yemeklerini bıraktılar. Doğuya bakıyorlardı. Yüzleri şafağın rengine bürünmüştü. Dağlar ve arkalarından gelen ışık gözlerinde yansıyordu. Bardaklarının dibini yere boşaltıp ayağa kalktılar. "Gitmemiz gerek," dedi yaşlı adam. Genç olanı Tom'a döndü. "Bak," dedi, "bir takım borular döşüyoruz. Bizimle gelmek istersen seni de aramıza alabiliriz." "Çok iyisiniz," dedi Tom. "Kahvaltı için de teşekkürler." "Seni aramızda gördüğümüze sevindik," dedi yaşlı adam. "İstersen seni işe alabiliriz." "Hem de çok isterim," dedi Tom. "Yalnız bir dakika bekleyin, bizimkilere haber vereyim." Aceleyle Jodd'ların çadırına gitti. Eğilip başını içeri soktu. Muşambanın altında uyuyan insanların karanlık gölgelerini gördü. Çarşafların arasında hafif bir kıpırtı oldu. Ruti bir yılan gibi kıvrılarak ortaya çıktı. Saçları yüzünü örtmüş, üstü başı iyice buruşmuştu. Sürünerek dikkatle ayağa kalktı. Rahat uykuyla gri gözleri berraklaşmış ve sakinleşmiş, tüm arsızlığı yitip gitmişti. Tom çadırlardan uzaklaşıp ona da ardı sıra gelmesi için işaret etti. Arkasını dönünce kız başını kaldırıp ona baktı. Tom, "Aman tanrım, şaka maka büyüyorsun sen yahu," dedi. Kız birden utanarak başını çevirdi. "Dinle beni," dedi Tom. Şimdi kimseyi kaldırma ama uyanınca onlara bir iş fırsatı çıktığını, ona bakmaya gittiğimi söyle. Anneye komşularda kahvaltı ettiğimi de söyle, anladın mı? Ruti başını sallayıp gözlerini uzağa çevirdi. Hala küçük bir kızın gözleriydi bunlar. Kimseyi uyandırma diye yeniden tembihledi Tom. Sonra çabucak yeni arkadaşlarının yanına döndü. Ruti parmaklarının ucuna basarak sağlık birimine yaklaşıp açık kapıdan içeri baktı. Tom geri döndüğünde iki adam onu bekliyordu. Genç kadın bulaşıkları rahatça yıkayabilmek için dışarı bir yatak çıkarmış, çocuğu da üstüne koymuştu. ''Bizimkilere nerede olduğumu söylemek istedim.'' dedi Tom. Daha uyanmamışlardı. Üçü birlikte çadırların arasındaki sokakta yürüdüler. Kamp canlanmaya başlamıştı. Yeni yakılmış ateşlerin başında kadınlar çalışıyor, et kesiyor, sabah ekmeği için hamur yoğuruyorlardı. Erkekler de çadırların ve arabaların çevresinde dolaşıyorlardı. Gök artık iyiden iyiye pembeleşmişti. Büronun önünde yaşlı, zayıf bir adam dikkatle toprağa tırmıklıyordu. Tırmığı öylesine ustaca kullanıyordu ki yerdeki izler derin ve dümdüzdü. ''Erkencisin baba,'' dedi genç adam onun önünden geçerken. ''Öyle öyle, kiramı çıkarmam gerek.'' ''Kiraymış,'' dedi genç adam. ''Geçen cumartesi kör kütük sarhoştu. Bütün gece çadırda şarkı söyledi. Komite ona bu yüzden iş verdi.'' Yol boyunca yürümeye devam ettiler. Kenarda kestane ağaçları vardı. Güneş dağların üstünde belirmeye başladı. ''Gülünç şey doğrusu,'' dedi Tom. ''Yemeğinizi yedim ama size adımı bile söylemedim. Siz de sizinkini söylemediniz. Adım Tom Jod.'' Yaşlı adam ona bir an baktıktan sonra hafifçe gülümsedi. ''Galiba buralarda yenisiniz. Evet, geleli birkaç gün oldu.'' ''Anlatmıştım. İnsan adını söyleme alışkanlığını yavaş yavaş yitiriyor. O kadar çok insan var ki insandan başka bir şey yok. Neyse, benim adım Timothy Wallace. Bu da oğlum Wilkie.'' ''Memnun oldum,'' dedi Tom. ''Uzun zamandan beri buradasınız?'' ''10 aydır,'' dedi Wilkie. ''Geçen yılki sellerin sonunda buraya geldik. Tanrım, neler geçirdik. Neredeyse açlıktan ölecektik. Yanlarından insan dolu bir kamyon geçti. İçindekiler yorgun bir tavırla kamyonun kenarına sarılmışlardı. Kaşları çatıktı.'' ''Petrol şirketine gidiyorlar,'' dedi Timothy. ''İyi bir iş.'' ''Ben de bizim kamyonu alabilirdim,'' diye önerdi Tom. ''Hayır.'' Timothy yere eğilip yeşil kestane aldı. Baş parmağıyla yoklayıp tel duvarın üstüne tünemiş bir kara tabuğa fırlattı. Kuş havalandı, kestane ağacından geçtikten sonra yine telin üstüne yerleşip parlak siyah tüylerini gagasıyla düzeltti. ''Arabanız yok mu?'' diye sordu Tom. Wallace'lar ses çıkarmadı. Onların yüzlerine bakan Tom ikisinin de utandığını gördü. ''Çalıştığımız yer 1,5 kilometre uzaklıkta,'' dedi Wilkie. ''Hayır, arabamız yok,'' dedi Timothy öfkeyle. ''Arabamızı sattık. Satmak zorunda kaldık. Yiyeceğimiz bitmiş, hiçbir şeyimiz kalmamıştı. İş de bulamadık. Her hafta araba satın almak isteyen adamlar geliyorlardı. Eğer açsan hemen arabana konuyorlardı. Yeterince aç kalmışsan fazla para vermelerine de gerek yoktu. Ve biz yeterince açtık. Arabamıza $10 verdiler.'' Yola tükürdü. ''Geçen hafta Bakersfield'deydim,'' dedi Wilkie sessizce. ''Onu gördüm. Kullanılmış araba garajlarından birinde duruyordu. Üstünde de $70 yazan bir kağıt vardı.'' ''Satmak zorundaydık,'' dedi Timothy. ''Ya onlar bizim arabamızı çalacaklardı ya da biz onlardan bir şey çalacaktık. Hiç hırsızlık yapmamıştık ama tam sınırdaydık.'' ''Biliyor musunuz?'' dedi Tom. ''Evden ayrılmadan önce burada bol bol iş var diye işitmiştik. Buraya işçi çağıran birçok el ilanı görmüştük.'' ''Evet,'' dedi Timothy. ''Biz de görmüştük onları. Ama hiç de fazla iş yok. Ücretler de durmadan düşüyor. Ne yiyeceğimizi düşünmekten harap oldum.'' ''Şimdi işiniz var,'' dedi Tom. ''Evet ama fazla uzun sürmeyecek. İyi bir adamın yanında çalışıyoruz. Küçük bir toprağı var. Bizimle birlikte çalışır. Ama fazla uzun sürmez.'' ''Neden öyleyse yanınıza beni de aldınız?'' diye sordu Tom. ''Ben işi daha da azaltacağım. Neden kendi gırtlağınızdan kesiyorsunuz?'' Timothy ağır ağır başını salladı. ''Bilmiyorum, aptalız herhalde. Kendimize birer şapka alacaktık. Vazgeçeriz, olur biter. İşte şurası sağ tarafta. İyi de bir iş. Saatte 30 sent alıyoruz. Çok iyi bir adam.'' Otoyoldan ayrılıp küçük bir sebze bahçesinin içindeki çakıllı yola saptılar. Ağaçların arkasındaki küçük beyaz bir çiftlik evine geldiler. Yanda ufak bir ambar vardı. Onun arkasında da bir bağ ile pamuk tarlası. Üç adam evin önünden geçerken kapı açıldı ve ufak tefek yüzü güneşte bronzlaşmış bir adam göründü. Başına kağıttan bir şapka geçirmişti. Onlara doğru ilerlerken kollarını sıvadı. Kaşları çatıktı. Yanakları güneşten iyice kararmıştı. ''Günaydın Bay Thomas,'' dedi Timothy. ''Günaydın.'' Adam sinirli bir tavırla karşılık vermişti. ''Tanıştırayım, Tom Jod,'' dedi Timothy. ''Acaba onu da işe alabilir misiniz diye sormak istemiştik.'' Thomas kaşlarını çatarak Tom'a baktı. Sonra hafifçe gülümsedi ama kaşları hala çatıktı. ''Aa, elbette, onu işe alırım. Herkesi alırım. Belki 100 kişiyi daha alırım. Düşünmüştük ki diye söze başladı Timothy özür dilercesine. Thomas onun sözünü kesti. Evet, ben de düşündüm. Dönüp onlara baktım. Size söyleyecek bir çift lafım var. Size saat başına 30 sent veriyorum. Öyle değil mi? Şey, evet. Ama Bay Thomas. Ve karşılığında 30 sentlik iş alıyorum. Kalın kaba ellerini birleştirdi. Aldığımız ücretin karşılığını vermeye çalışıyoruz. Bu sabahtan başlayarak saatte 25 sent alıyorsunuz. Canınız isterse çalışın, istemezse çekip gidin. Kırmızı yüzü öfkeyle morarmıştı. Verdiğiniz işte iyi çalıştık dedi Timothy. Bunu siz de söylediniz. Biliyorum ama anlaşılan artık yanımda çalıştıracağım adamları kendim seçmiyorum. Yutkundu. Bakın dedi. Burada 35 dönümlük toprağım var. Siz hiç çiftçiler birliği diye bir şey işittiniz mi? Şey elbette. İşte ben de o birliktenim. Dün gece bir toplantı yaptık. Şimdi çiftçiler birliğini kim yönetiyor biliyor musunuz? Anlatayım. Batı Bankası. Banka vaadinin çoğuna sahip. Geri kalanların da bir listesini yapmış. Dün gece bankanın bir üyesi bana saat başına 30 sent veriyorsun. Onu 25'e indirsen iyi olur dedi. Adamlarım iyi dedim. 30 sent hak ediyorlar. Mesele bu değil dedim. Şimdi ücretler 25 sent. Sen 30 verirsen bu huzursuzluk yaratır. Ha aklıma gelmişken diye devam etti söze. Geçen yılki krediye ihtiyacın olacak mı? Thomas sustu, soluk soluğa kalmıştı. Anlıyor musunuz? Ücretler 25 olmuş, canınız isterse. Ama iyi çalışıyorduk dedi Timothy umutsuzca. Daha kafanıza dank etmedi mi? Banka 2000 adam çalıştırıyor. Bense yalnızca 3. Ödemem gereken borçlarım var. Eğer siz bir çözüm yolu bulursanız Tanrı aşkı için bana da söyleyin. Hemen kabul edeceğim. Kıstırdılar beni. Timothy başını salladı. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Burada bekleyin. Thomas hızla eve girdi, kapı arkasından çarptı. Hemen sonra elinde bir gazeteyle yeniden çıktı. Bunu gördünüz mü? Durun da okuyayım. Kızıl kışkırtıcılara öfkelenen yurttaşlar göçmen kampını yaktılar. Bölgedeki bir kampta yapılan kışkırtıcılığa kızan bir grup yurttaş, dün gece çadırları yakıp kışkırtıcıları ülkeden bir an önce ayrılmaları için uyardı. Şey ben diye söze başladı Tom. Ama hemen çenesini tutup sustu. Thomas dikkatle gazeteyi katlayıp cebine soktu. Artık kendini tutabiliyordu. O adamları birlik gönderdi dedi alçak sesle. Şimdi onları ele veriyorum. Eğer bunu öğrenirlerse gelecek yıl elimde çiftlik diye bir şey kalmaz. Ne diyeceğimi bilemiyorum dedi Timothy. Eğer ortalıkta kışkırtıcılar varsa elbette ki kızmakta haklılar. Uzun süre durumu gözledim dedi Thomas. Ücretlerin düşmesinden önce bu kışkırtıcılar hep sahneye çıkar. Her zaman. Kahretsin. Bu kez kıstırdılar beni. Şimdi ne yapacaksınız? 25 senti kabul edecek misiniz? Timothy yere baktı. Ben çalışırım dedi. Ben de dedi Wilkie. Galiba tam zamanında gelmişim dedi Tom. Kuşkusuz ben de çalışırım. Çalışmam gerek. Thomas cebinden bir mendil çıkartıp ağzını ve çenesini sildi. Bunun ne kadar süreceğini bilmiyorum. Bundan sonra elinize geçen parayla ailelerinizi nasıl geçindireceğinizi bilmiyorum. İş bulduğumuz sürece geçiniriz dedi Wilkie. Asıl iş bulamadığımız zaman halimiz duman. Thomas saatine baktı. Neyse gidip bir çukur açalım dedi. Bakın size ne söyleyeceğim. Siz devlet kampında kalıyorsunuz değil mi? Timothy sertleşti. Evet efendim. Ve her cumartesi gecesi orada dans oluyor. Wilkie gülümsedi. Evet oluyor. Öyleyse gelecek cumartesi dikkatli olun. Timothy birden dikleşti. Öne doğru bir adım attı. Ne demek istiyorsunuz? Ben merkezi komitedenim. Bilmem gerek. Thomas kaygıyla görünüyor. Thomas kaygılı görünüyordu. Size haber verdiğimi kimseye söylemeyin. Ne olacak diye sordu Timothy. Birlik devlet kamplarından hoşlanmıyor. İçine polis sokamıyor. İşittiğime göre insanlar kendi yasalarını kendileri yapıyorlarmış. Ve mahkeme kararı olmadan kimse tutuklanamıyormuş. Eğer büyük bir kavga olur ve ateş edilirse bir grup polis içeri girip kampı yerle bir edebilir. Timothy değişmişti. Omuzları düz, gözleri soğuktu. Ne demek istiyorsun? Nereden işittiğinizi kimseye söylemeyin dedi Thomas huzursuzca. Cumartesi gecesi kampta kavga çıkacak. Dışarıda da içeri girmeye hazır bekleyen bir grup polis olacak. Durup dururken neden ama diye sordu Tom. Oradaki insanların kimseyi rahatsız ettiği yok ki. Nedenini söyleyeyim dedi Thomas. O kamptakiler insanca muamele görmeye alışıyorlar. Öteki kamplara gittiklerinde onları yönetmek zor olacak. Yüzünü yeniden sildi. Hadi artık işinize gidin. Tanrım umarım çiftliğimi elimden kaçırmama neden olacak şeyler söylemedim ama sizleri seviyorum. Timothy bir adım atıp ince nasırlı elini uzattı. Thomas onun elini sıktı. Kimse bize kimin haber verdiğini bilmeyecek. Size teşekkür ederiz. Kavga filan olmayacak. Hadi artık işinize gidin dedi Thomas. Ve bundan böyle saati 25 sent. Kabul ediyoruz dedi Wilkie. Sizin için. Thomas eve doğru yürüdü. Ben az sonra gelirim dedi. Siz çalışmaya başlayın. Kapı arkasından çarparak kapandı. Üç adam beyaza boyalı küçük ahırın önünden geçip tarla kenarı boyunca yürüdüler. Yanında beton borular yatan bir çukura geldiler. İşte burada çalışıyoruz dedi Wilkie. Babası ambarın kapısını açıp iki kazmayla üç kürek çıkardı. Al bakalım bu da senin güzelin dedi Tom'a. Tom kazmayı elinde tarttı. Aman Tanrım, insan kendini ne kadar iyi hissediyor. Saat 11 olsun da gör dedi Wilkie. Bak bakalım o zaman hala iyi hissedebilecek misin? Çukurun sonuna gittiler. Tom ceketini çıkartıp çukurun kenarındaki toprak birikintisinin üstüne attı. Kasketini arkaya itip çukura indi. Sonra ellerine tükürdü. Kazma havaya kalkıp toprağa saplandı. Tom hafifçe hınkladı. Kazma yükseldi ve alçaldı. Yere saplanıp bir parça toprağa gevşettiği zaman hınklama yine işitildi. Evet efendim, burada birinci sınıf bir kazmacı var baba. Bu çocuk elindeki alete gönül vermiş. Evet, yıllarımı verdim. Hınk. Evet efendim, verdim ya. Hınk. Yıllarımı verdim. Hınk. Hoşuma da gitmiyor değil. Hınk. Önündeki toprak iyice gevşemişti. Meyve ağaçlarının üstünde yükselen güneş asma yapraklarını parlak bir yeşile büründürmüştü. Tom çukuru 1,5 metre kadar genişlettikten sonra yana çekilip alnını sildi. Wilkie onun yerini aldı. Kürek dalıp çıkıyor, yerdeki toprağı alarak kıyıya boşaltıyordu. Buradaki merkezi komiteyi işittim dedi Tom. Demek sen de komite üyesisin. Evet efendim diye karşılık verdi Timothy. Ve bunu herkesten sorumlu olmak demektir. Ve bu herkesten sorumlu olmak demektir. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Aslına bakarsan kamptaki herkes elinden geleni yapıyor. Keşke büyük çiftçiler bizimle uğraşmasaydı. Tom yeniden çukura indi. Wilkie dışarı çıktı. Sözünü etti dedi Tom. Şu danstaki kavga hınk ne olacak hınk. Niye kavga çıkarmak istiyorlar? Timothy Wilkie'nin yerini aldı ve küreğiyle çukurun dibini düzleyerek boruların döşenmesi için hazırladı. Anlaşılan bizi buradan atmak istiyorlar dedi Timothy. Sanırım örgütleneceğimizden korkuyorlar. Belki de haklılar. Buradaki kamp bir örgüt. Oradaki insanlar kendilerine bakıyorlar. Bu bölgenin en iyi orkestrası orada. Kantin aç insanlara kredi açıyor. 5 dolar. Bu kadarlık yiyecek alabilirler ve kamp buna dayanabilir. Yasalarla başımız belaya girmedi hiç. Sanırım büyük çiftçiler bundan korkuyor. Bizi hapse atamıyorlar. İşte bundan korkuyorlar. Eğer kendimizi yönetirsek başka şeyler de yapabiliriz sanıyorlar. Tom çukurdan çıkıp gözlerinin çevresinde biriken terleri sildi. O gazetenin Bakersfield'in kuzeyinde kışkırtıcıların yaptıkları konusunda neler yazdığını işittiniz değil mi? Evet dedi Wilkie. Hep yapıyorlar bunu. Ben oradaydım. Kışkırtıcı falan yoktu. Hani o kızıl dediklerinden. Şu kızıllar da neyin nesi Tanrı aşkına? Timothy çukurun dibindeki küçük tümseyi düzleştirdi. Güneş beyaz sakalını pırıl pırıl parlatıyordu. Herkes bu kızılların ne olduğunu öğrenmek istiyor. Güldü. Bizim çocuklardan biri öğrenmiş. Küreğiyle hafifçe toprağa vurdu. Hines adlı bir herif. 15 bin dönümlük toprağı var. Şeftali ağaçları ve asmalarla kaplı bir de konserveyle şarap imalathanesi. Neyse bu herif durmadan kahrolası kızıllardan söz eder. O kahrolası kızıllar ülkeyi felakete sürüklüyor der. Bu kızıl piçileri ülkeden kovmalıyız. Batıdan yeni gelmiş bir delikanlı bir gün onu dinliyormuş. Başını kaşıyıp, Bay Hines ben burada yeniyim. Şu kahrolası kızıllar da kim diye sormuş. İşte o zaman Hines, kızıl biz 25 sent verirken saatte 30 sent isteyen orospu çocuğudur demiş. Bizim delikanlı da düşünüp yeniden başını kaldırmış. Demek öyle Bay Hines demiş. Ben orospu çocuğu değilim eğer kızıl dediğiniz kişiler öyleyse. Ben de saatte 30 sent isterim. Herkes ister. Öyleyse hepimiz kızılız Bay Hines. Timothy küreğini toprağa daldırdı. Küreğin daldığı yerde toprak pırıl pırıldı. Tom güldü. Herhalde ben de öyleyim dedi. Kazması kalkıp indi ve önündeki toprak kazma darbeleri altında çatladı. Alnından ve burnundan sızan ter damlacıkları boynuna akıyordu. Kazma iyi bir alettir. Hele aranız iyi ise kazma ile birlikte çalışmalısınız. Üç adam sırayla çalışıyorlar. Hendek azar azar uzuyor. Berrak bir günün ilk ışıkları kızgınca parıldıyordu. Tom yanından ayrıldıktan sonra Ruti bir süre sağlık biriminin açık kapısından içeri baktı. Yanında Winfield olmayınca cesaretini de yitiriyordu. Çıplak ayağını beton döşemeye basıp hemen geri çekti. İleride bir kadın çadırdan çıkıp teneke bir ocağı yaktı. Ruti öne doğru birkaç adım attı ama canı gitmek istemiyordu. Jodler'ın çadırına dek sürüne sürüne gidip içeri baktı. John amca bir kıyıda yerde yatmış, ağzı açık horluyordu. Anne ile baba ışıktan rahatsız olmamak için yorganı başlarının üstüne çekmişlerdi. Ağlı John amcanın öbür yanına yatmış, bir koluyla gözlerini örtmüştü. Çadırın ön tarafında ise Rose of Sharon'la Winfield yatıyorlardı. Winfield'ın yanındaki Ruthie'nin yeri boştu. Gözlerini kısıp dikkatli içeri baktı. Gözleri bir süre Winfield'ın keçileşmiş saçlarına takıldı. O sırada çocuk gözlerini açıp ablasına baktı. Yüzü asıktı. Ruthie parmağını dudaklarına koyup öteki eliyle onu çağırdı. Winfield'ın gözleri Rose of Sharon'a kaydı. Kızın pembe yüzü hemen yanındaydı. Ağzı açıktı. Winfield dikkatle battaniyesini kaldırıp dışarı çıktı. Ses çıkarmamaya çalışarak Ruthie'nin yanına geldi.